Kalbin Sesi Erkam Radyo'dan herkese merhabalar. Ebedi Gençliğin İzinde programındasınız. Ben Deniz Furkan Özkul. Gençlerden, gençlikten, gençliğin hallerinden bahsettiğimiz programımızı Uluslararası Genç Derneği Başkanı ve Genç Dergisi Editörü Süleyman Ragıp Yazıcılar abiyle birlikte yapıyoruz. Abi hoş geldiniz.
Hoş bulduk Furkan. Hayırlı akşamlar dilerim ben de.
Bizler de hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün gençlik ve ön yargıyı konuşalım istiyorum abi. Özellikle gençlerin o kanlarının deli aktığı bir dönemde yaşıyorlar. Yani çağ itibariyle, bulundukları dönem itibariyle. Dolayısıyla belli hususlarda çok hızlı yargıya varma durumları söz konusu olabiliyor. Veyahut da daha büyüklerinin ya da karizmatik olarak onları etkileyen kişilerin yargılarına hemen kapılma durumları söz konusu oluyor. Ve bu onlarda bir tür bazen koruyucu, yani her zaman kötü anlamada gelmeyebiliyor ön yargılar. Ama bazen de ketleyici, yani engelleyici bir takım durumların oluşabildiğini görebiliyoruz. Gençler özelinde söylüyorum. Gençler ve ön yargıyı konuşalım.
Eyvallah. İnşallah hayırlara vesile olur bu programımızda. Ebedi Gençliğin izinde programı bayağıdır devam ediyor. Ben tekrardan teşekkür etmek isterim Furkan. Başta sana. Çünkü bu programın doğrusu ilk muhatabı sensin. Kişiyi konuşturan da dinleyicisi. Senin sorularınla ben de gücüm yettiğince bazı açılımlar yapmaya, böyle sadra şifa olmaya ya da böyle insanlara kısmen yol yön gösterebilme noktasında gayretler içinde oluyoruz. Her söz kendi nefsimize öncelikle. Bunu da söylemiş olalım.
Biz de teşekkür ederiz abi bu arada.
Estağfurullah. Yani
siz konuşuyorsunuz, biz de soruyoruz.
Estağfurullah. Yani bu böyle güzellikler açığa çıkıyor. Ona ümit ediyoruz. Böyle de inşallah bir yaraya merhem oluyoruzdur. Buna inanıyoruz ve bu uğurda gayret gösteriyoruz. Doğrusu gençlikle ilgili önyargılar meselesine şöyle girmek isterim. Gençken insan biraz daha böyle köşeli bakabiliyor hayata. Yani o ilk gençlik yıllarında biraz daha insanda muhalif, biraz isyankar, biraz ters, biraz anarşist duygular baskın gelebiliyor. Bunu genelleme yaparak ya da harcı alem bilinen gerçekleri tekrar etmek için söylemiş olmuyorum. Ama gerçekten vakada bunu görüyoruz.
Yani bir tespit yapıyoruz,
evet,
yani.
Çünkü kendi gençlik yıllarımızda da gördüğümüz, yani gençlik biraz aksilik demek. Birazcık huysuzluk demek. Ve biraz yanlış, olmaz, hayır diyebilme dönemi. Burada işte bu yaşlarda daha yaşımızı yaşarken 16'yı, 17'yi, 18'i bazen fazla genellemeci ya da indirgemeci olabiliyoruz. İkisi de büyük hastalık. Yani bir küçük bir meseleyi genellediğimiz zaman ya da büyük diyelim ki İslam medeniyetini küçücük bir meseleye indirgediğimiz zaman haksızlık ediyoruz. Ve bakışımız bulanıyor ve tespitlerimiz, tahlillerimiz ıskalıyor. Bu hepimiz için böyle. Büyükler de genellemeci davrandığında eksik yapar. Büyükler de indirgemeci yaklaştığında meselelere hata eder. Ön yargı burada devreye giren bir açıdan sosyal hayatımızı da bize zehir eden bir nevi kalbin hastalıklarından. Yani fiziksel anlamda nasıl ki koronavirüsten kaçıyoruz, korunuyoruz ve tedbir alıyoruz, maske, temizlik, mesafe. Önyargıda bir kalbe girdiği zaman, bir aklı kuşattığı zaman o insan fiziken olmasa da manen hastadır. Bunalım içindedir, eksik görür, eksik tahlil eder. Şimdi gençler özellikle büyürken o ergenlik döneminden sonra bir dünyayı algılarken, olayları, hadiseleri yorumlarken fazlaca ön yargılardan yardım ve medet umabiliyorlar. Burası hepimizin düştüğü hata. Çünkü diyelim ki falan çevrede büyüdüysek o çevrenin doğruları, değerleri hayatımızın genel geçer kuralı oluyor ve insanları yargılıyoruz. Bu yüzden daha çocukken çocuklarımızın ufku açık büyümeleri, böyle berrak, geniş gönüllü olmaları noktasında iyi bir yatırım yapmamız lazım. Çünkü genellemeler onların hayatını adeta kanser edebilir. Büyüdükleri zaman aşamayacakları düşünce kalıplarını onlara yüklemiş olabiliriz. Yani diyelim ki dünyada farklı dinler var. Biz İslam'ın hak din olduğunu biliriz. Fakat hak dinimiz başka dinlere haksızlık yapma anlamı vermez bize. Biz İslam'ın hak olduğunu batıl bir şekilde ve hakkımız olmayan bir şekilde çocuğumuza aktarırsak ona da haksızlık yapmış oluruz. Çünkü çocuk diyelim ki benim kendi çocukluğumda mesela diyelim ki Yahudilerle ilgili konuşmalar ya da işte diyelim ki meseleler, mevzular haksız bir yere gittiği zaman sanki hani Yahudilerin hiç yaşamaya hakkı olmayan insanlar olduğunu düşünürüz. Halbuki din tercihleri insanlara bırakılmıştır. La ikrahe fiddin. İnsanın dininde bir zorlama yapılmasını yasaklıyor Cenab-ı Hak. Yani Hristiyan olabilir, Yahudi olabilir, Taoist olabilir, Budist olabilir. Ben kendi dinimin hak olduğunu bilirim. Ona göre yaşarım. Fakat kendi bulunduğum çevrenin yanlış telkinleri, haksız ön yargıları benim başka dinlerdeki insanlara haksızlık yapmama, onları yanlış algılamama sebep olursa bu defa kendime de haksızlık yaparım, dinime de haksızlık yaparım. Çünkü biz bir rahmet peygamberin ümmetiyiz. O Yahudilerle de Hristiyanlarla da ilişki içinde oldu. Adalet üzere oldu. Onlar kendisine düşmanlık yapmadığı sürece onlara düşmanlık yapmadı. Hak hukuk bağlamında anlaşmalara sadık oldu. Ve insan ilişkilerinde diyelim ki bir Yahudi komşusuna nezaketle davrandı. Bir Yahudinin cenazesi geçerken ona da hürmet etti. Sebebi bir insan öldü. Bunun gibi çok kıymetli bir büyük mirası taşıyoruz biz. Merhamette, fazilette, sevgide. Fakat ön yargılar devreye girdiği zaman ve çocuklukta bunları ektiğimiz zaman gençlikte bir meyvelerini verir. Ama acı meyveleri. Ve daha sonra büyüdüğü zaman onları tahsih edemezse, yani yanlış düşünüyormuşum, ön yargılarım varmış, aslında haksızlık ediyormuşum, anlayıştan yoksunmuşum, karşı tarafı anlayamamışım gibi öz eleştiri de yapamazsa, hayatı boyunca bu defa ön yargılar insanı çok kötü yerlere götürebilir. Çok kötü yerlere.
Küçük bir parantez açayım abi. Genelde ön yargı denildiği zaman özellikle eğitim seviyesi çok yüksek olmayan, bizim işte dünya geneli olarak söylüyorum, Orta Doğu, efendim söyleyeyim Orta Asya, böyle daha çok Müslüman toplumların yaşadığı coğrafyalarla ilişkilendirilen bir kavrammış gibi geliyor. Ama Avrupa'ya baktığımızda hani medeniyetin beşiği, zirvesi, en önde giden demokratik değerler anlamında bayraktarlığını yapan Avrupa'da da şunu görüyoruz. Mesela ırkçı partiler var ve biz örnek veriyorum Müslümanlar olarak bir Yahudi'ye, Hristiyan'a bakılması gereken, değer verilmesi gereken noktada değerlerini veriyoruz. Yani karşılıklarını vermeye gayret ediyoruz. Çocukken Yahudilik ve Hristiyanlık bize anlatılırdı ama onlara adaletsizlik yapmak kesinlikle yasak olduğunu da vurgulanırdı.
Güzel.
Ayet de anlatılırdı, hatta ayette kerimede de geçer ya abi, işte bir kavme olan düşmanlığınız sizi haksızlığa sevk etmesin. Şimdi bu çerçevede anlatılırdı bunlar. Ama bakıyorum eğitim seviyesi çok gelişmiş olan Avrupa'nın, Hollanda, İngiltere, işte Danimarka, böyle gelir seviyesi, refah seviyesi yüksek ülkelerinde çok değişik bir ırkçılığın, o ön yargılarla örülmüş o duvarların olduğunu görüyoruz. Ki Suriyeliler başta olmak üzere mülteciler ve Müslümanların geneline yönelik bir nefretin de oluştuğunu görüyoruz. Demek ki ön yargı bu eğitim seviyesiyle, gelir seviyesiyle vesaire çok da alakalı bir şey değil gibi geliyor.
Çok güzel. Vallahi çok güzel örnekledin Furkan. Bu dünyanın genel bir hastalığı, yeri, zamanı, mekanı yok. Zengin, fakir ayırt etmiyor. Okumuş, okumamış ayırt etmiyor. Hangi gönle, hangi millete, hangi devlete sirayet ettiyse başa bela orayı küçültür, yozlaştırır, mahveder. Yani dediğin gibi dünyanın birçok ülkesinde genel geçer bazı kalıplar var. Nedir? Orta Doğu berbattır. Müslümanlar işte pistir, Müslümanlar kötüdür, bilime karşıdır. Müslümanlardan zaten bir gelişme olmaz. Orta Doğu'nun, İslam dünyasının hali ortada. İslam hakikat olsaydı buralar böyle olur muydu gibi birçok kelime, cümle kalpte yer ediyor ve zamanla aslında bunların yaşamasına da gerek yok. Ya bunlar ölse de ne olur, yaşasa ne olur? Hatırlayın, İsrail parlamentosunda bir kadın ne dedi? Bu su Filistinlileri öldürmekten çok da üzülmeye gerek yok. Çünkü onlar da kendileri gibi bombacı, terörist doğuracaklar. Yani neden bu kadar fazla anlayışlı, merhametli davranıyorsunuz? Bakın, nüveler ortaya çıkıyor. Bunun gibi En küçük olaydan, mikro olaydan, makro olaya kadar önyargılardan örülü hayatlar adeta aslında hayatımızı zindana çeviriyor, mutsuz ediyor. Biz şimdi genel başladık ama bunun hayatımızda çok örneği var. Yani otobüse binerken, metroya binerken, insanlara bakışlarımızda, arka planda taslaklarımız, şablonlarımız varsa bu bizim aslında sağlıklı düşünemediğimizi, hayatın bize sürprizleriyle düşüncelerimizi değiştirebileceğine dair geniş alanı yok etmişiz demektir. Çünkü hayat aslında bizi terbiye ediyor. Bizi sürprizlerle karşılaştırıyor ve bize yanlış düşünüyorsun, eksik bakıyorsun diyor. Ama bunu bazen böyle vay be öyle bir şey yaşadım ki bana ders oldu diyerek anlarız. Bazen bilinçle ya ben böyle düşünüyorum ama bu düşüncelerin bir sağlamasını yapayım. Matematikte nasıl? 2 çarpı 2 4. 4'ü 3 ile çarp 12. 12'yi 4'e böl 3. Ya doğru mu değil mi? Evet. Bakarsın aa doğru dersin. Burada da düşünce. Mesela nedir o? Suriyeliler evine defolsun. Mesela bu düşünceyi sanatçılar, fikir insanları, siyasetçiler dillendiriyor. Bu korkunç bir ön yargı cümlesidir.
Aslında insanlık ayıbıdır abi.
İnsanlık ayıbı. Fakat şimdi Suriyeliler memleketlerine defolsun. Bu cümleyi sağlamasını yaparsan sana der ki insanlıktan sınıfta kaldın.
Evet.
Merhametin az, vicdanını yokla. Ama sağlamasını da yanlış bir hocayla yaparsan hoca der ki ne olacak? Çok güzel. Bu cümlenin arkasında ben de varım. O zaman bir büyük vicdansızlık büyüdü. Şimdi ya şok edici olaylar yaşayacağız. Nasıl oluyor? Hatırlayın. İzmir'de deprem oldu. Allah rahmet eylesin. Birçok vatandaşımızı kaybettik. Bir Suriyeli genç atladı, koştu, yardım etti falan. Herkes çok duygulandı. Ya iyi de onun Suriyelisi yok ki. Yani. O çocuk orada merhametiyle, vicdanıyla yardım etti. Belki kurtardığı bir iki aile Suriyelilerden nefret eden aileydi. Suriyeliler defolsun diyordu. Ama şimdi ona bir hayat borçlu. Ya iyi ki Allah onu buraya getirmiş de beni kurtarmış diyordur. İlla böyle şok edici olay yaşamamıza gerek yok. Biraz merhametli, biraz vicdanlı olsak ön yargılarımızdan kurtulmak için bir çaba sarf ederiz. Kendi hayatımda mesela çok örneği var. Bir iki örnek paylaşmak isterim bugün.
Buyurun abi.
Şimdi bundan yıllar önce, belki 10 sene önce Genç Dergisi'nin genç gönüllüleriyle Erkam yayınlarını ziyaret etmiştik. Belki 6 kişiyiz, genç arkadaşlar. Orada işte diyelim ki burası yazı işleri, burası yayın kurulu, burası kütüphanesi, Erkam yayınlarının işte showroom dediğimiz yani insanların gelip kitap alabilecekleri bölümü ve bir odada da Adil Bey vardı. Adil Bey ama gözleri görmüyor ve amalar için Kur'an-ı Kerim hazırlıyor orada. Kiril alfabesiydi hatırladığım kadarıyla. Bu alfabeyle özel bir Kur'an hazırlanıyor. Parmaklarıyla kabartma Kur'an okuyorlar. Öyle düşünün.
Evet.
Hayal edin. Adil Bey başında makinenin, o işine odaklanmış. Kendi de zaten hiçbir ilgi görmediği için. Yani o elleriyle Kur'an-ı Kerim'in sahih, yani hatasız olup olmadığını kontrol ediyor. Baskının başında. Odaları gezerken arkadaşlara dedim ki, arkadaşlar oranın kapısını açtık. Burası da dedim, Kur'an-ı Kerim basılıyor burada. Parmakla okunan Kur'an-ı Kerimler. Adil Bey de dedim, bu işin başında. Adil abi selamünaleyküm, kolay gelsin.
Böyle Birel alfabesi.
Evet, Birel alfabesi. Birel. Evet. Adil abi selamünaleyküm, işte kolay gelsin dedim. Fakat Adil abi o an anlayamadı. Kimler geldi, kimler gitti ve işi de o an odaklanması gereken bir iş. Bize çok selam verecek halde değildi. Gördü görmedi oldu. Heyette de en arkada kalan arkadaş olayların ne olduğunu anlayamadı. Benim ne söylediğimi, odanın mahiyetini falan. Orayı kapatıp, yani kapıyı kapatıp ilerlerken arkadaşım dedi ki ya Süleyman abi dedi sen de dedi adama dedi fazla şey yaptın ya dedi. Hani değer veriyorsun. Adam yüzüne bile bakmıyor abi dedi senin. Yani adam sana hani şimdiki tabirle adam seni iplemedi, seni umursamadı, seni insan yerine koymadı dedi. Öyle deyince ben de döndüm sevgili kardeşim dedim. O dedim görmüyor dedim. Büyük bir ihtimalle de az duyuyor. O yüzden dedim öyle. Öyle deyince kıpkırmızı oldu. Hayda dedi. Yani ben düşünemedim dedi. Yani onun çünkü zannı neydi? Yargısı. Selam verdik, merhaba dedik. Adam bizimle ilgilenmedi. İlgilenmediyse bu adam nedir? Beş para etmez bir adamdır. Değersiz bir adamdır. Yani en kötüsü ya da en iyi tabirle hiç değer verilmesi gereken bir adam değildir. Halbuki olayın arka planında o bir ama onun gözleri görmüyor. Kulakları da ağır işitiyor ve yaptığı iş böyle dışarıdan birilerinin geldiği zaman ha merhaba nasılsın hoş geldin diyecek kadar bir vakti de yok. Yani tıkır tıkır tıkır makine basıyor, başında bulunması gerekiyor, odaklanıyor. Yani ne bana karşı bir kötü davranışı söz konusu çünkü beni çok sever, ben de onu çok severim. Ne de böyle bir selamı almama, bir havalı, bir kibirli tavır. Tamamen doğal akışında her şey. O gün arkadaşım öyle bir utanınca, kıpkırmızı olunca benim de hoşuma gitti. Çünkü o da hatasını anladı. Önyargılı davrandığını, peşin hükümlü yaklaştığını, olayların iç yüzünü bilmeden, mahiyetini anlamadan karar vermemek gerektiğini kendince öğrendi. İyi bir ibretlik bir hadise oldu.
Evet.
Benim için de böyle olmuş oldu. Hasılı belki ikinci bölümde bir örnek daha anlatacağım kendi hayatımdan. Şimdi biz anlatıyoruz ama bizim ön yargımız yok mu? Bizim de oluyor. Ön yargılar zamanla şekilleniyor. Çocukluğumuzda gördüğümüz tablolar, bulunduğumuz çevre, anne ve babamızın hayata karşı tavırları, ilkokul, ortaokul, işte lise, varsa üniversite, yüksek lisans eğitimini aldığımız yerler, hayatın o bulunduğumuz mekanlar ve insanlar bize bir geri dönüşte bulunuyor. Şimdi ben deniz şanslıydım. Esenler gibi bir çok kültürlü bir yerde büyüdüm. Türkler, Kürtler, Aleviler, Ermeniler, böyle çok farklı insanlarla bir arada oldum. Vakıflar noktasında İHH İnsani Yardım Vakfı, işte Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı, Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı, böyle birçok farklı birbirinin belki tam farklı zıttı diyebileceğimiz kurumların da içlerinde bulundum hasbelkader.
Tam şoklama merkezi gibi abi.
Evet.
Sanki bir artı kutup,
evet.
Eksi kutup.
Evet, öyle olunca ne oldu? Benim ön yargılarım daha da azaldı. Yani insanları yakından tanıdım. Değerlendirme kriterlerim çoğaldı. Kafamdaki mesela iyi ile kafamdaki kötünün hayatta karşılık bulmadığını gördüm. Ya da mesela diyelim ki sizi tanımadım Furkan Bey. Mesela gördüm. İçimden dedim ki arkadaşım oruç tutmuyordur. Ama siz bırakın oruç tutmayı. Teheccüde kalkıyorsunuz diyelim. Gündüz sürekli sadaka, zekat işlerine koşturuyorsunuz. Kalbinizden Allah'ın zikri daim eksik olmuyor. Oho. Ben niye peki size böyle bir bakış attım? Çünkü niye? Kıyafetinize baktım. Saç şeklinize baktım. Bulunduğunuz ortamlara baktım. Ve hemen kendi arka plandaki şablonum ne söylüyor bana? Dünyacı, dünyayı seviyordur. Allah'tan uzaktır. Din derdi yoktur. Ben bu peşin hükümlerin ve ön yargıların kurbanı olduğum zaman karşı tarafa zulmediyorum. Allah-u Teala bunu yasaklıyor aslında. Yani birbirinizi etiketlemeyin diyor. Birbirinize lakap takmayın diyor. Birbirinizin hakkında zanna kapılmayın diyor. Tecessüse düşmeyin diyor. Şimdi genel olarak demek ki eller yahşi yani başkası çok güzel. Ben yaman. Yani eksik kusur bende var. Tavrında olursak ön yargıların panzehiri bu. Nasıl ki şimdi lavabo tıkandı. Sıkıntılı yani su gitmiyor. Yani oraya ya pompa yapacaksın ya artık bir küçük çubuk bulacaksın orayı deleceksin. Tekrardan o tıkanan şeyi yok edeceksin. Ya da lavabo açıcıyı alacaksın dökeceksin. Şöyle bir fos edecek. Bir sonra su rahat rahat gidecek. Burada da ruhumuzun, kalbimizin, aklımızın tıkanan yerleri var. Çok fazla olumsuz görüyorsak, olumsuz düşünüyorsak, gençlerle ilgili de ya da gençlerin kendileri böyle bir olumsuzluk kumkuması oldularsa bir geri çekilip bu nedir ya diyeceğiz. Ya bu nedir? Bu nedir diyeceğiz ve yüzleşeceğiz kendimizle. Çünkü olumsuz düşünmeler ve ön yargılar. Adı üstünde ön yargı şu demek. Mesela ben Erkam Radyo'ya geliyorum. Bu Erkam Radyo'da var ya çok sevimsiz bir yer. Niye yayın yaptıkları belli değil. İşte bu yayınlar boşa gidiyor. Burada benim sesimi de kısarlar. Burada yayınlamazlar. Ramazan diye de zaten araya kaynar. Bak şimdi bunlarla gelirsem hakikati olmayan şeyler bunlar. Velev ki bir baktı ki gerçekten öyle bir şey oldu. Aa siz ne yaptınız falan. Aa halbuki öyle değil. Radyodaki Murat Karaman Bey, diğer beyefendiler, Mehmet Akman Beyefendi, Selahattin Koca Aslan Beyefendi koronavirüs oldular. Burada imtihan yaşandı. Birçok radyo çalışanı gelemez oldu. Teknik aksaklıklar belki yaşandı. Orada da sizin kasıtlı olmayan bir imtihan yaşadınız kendiniz diyelim. Eğer ön yargıyla peşin hükümle yaklaşırsak rahmet yerini zulmete, karanlığa bırakır. Ve biz her hadisede, her olayda aslında imtihan ediliyoruz Furkan Bey.
Evet.
Yani sosyal deney yaptıkları zaman nasıl oluyor? Adam ya da hanımefendi sonunda utanıyor, rezil olabiliyor. Niye? Yani aslında onu deniyorlar. Sokakta biri geliyor, işte bir hırpani kıldıklı falan. Halbuki kameralar kayıtta.
Evet.
Sonradan diyorlar ki bakın biz sizi çekmiştik, nasıl davranacağınıza
aslında
baktık.
Aslında çok ibretlik bir şey değil mi abi?
Evet.
Çünkü ilahi kameralar her zaman açık ve herkes birbirine imtihanı.
Ve kalbimizi de Cenab-ı Hak gösterse, Süleyman sen böyle düşündün. Ya Rabbi ama işte düşündün. Ön yargılarla hareket ettin. Ön yargılarla davrandın. Bazen yargı olur. Mesela içinden bir kötülük geçer. Dersin ki şöyle böyle yapmazsın. İnşallah Rabbimiz affeder. O da bir derece. Havas için ya da seçkin kullar için, seçkinden kastımız şu, yüreğini gerçekten inceltmiş, İslam'dan imandan İslam'a, İslam'dan ihsana yürümüş insanlar, yüreğindeki o kötülüklerden bile ar duyar, haya duyarlar. Manen abdestlerini kaybetmiş gibi olurlar. Şimdi nasıl? Diyelim ki bir yerimiz kanasa ya da lavaboya gitsek vesaire, abdest bozuldu deriz. Manen de aslında kalpten kötü bir duygu geçtiği zaman abdest manen bozuluyor. O yüzden bu meselelerin inceldiği sürece o zırhımız da çoğalmalı. Yani asla ve asla ön yargı kuyusuna düşmemek için çok teyakkuz lazım. Ama hayat çok boyutlu. Yani bunun ilki diyelim ki boyutu karşındakini de kendin gibi bil. Karşındakini de kendin gibi sev. Kimsenin zahirine bakıp yorum yapma, aldanma. Ya hiç mi yapmayalım? Yap ama orada da sınırını koru. Yani adam elinde bıçakla geliyor sana. Ya seni öldüreceğine dair bir ön yargın olabilir. Şimdi. Yani bu tedbir yargısı. Doğru mu? Ama Sen bunu diyelim ki bu kesin katil. Beni kesin öldüreceksin. Daha önce de adam öldürdün. Ya görmedim bir şey. Seni öldüreceğini bilmiyorsun.
Adam halbuki, kasaptır belki.
Evet, aynen kasap ve o anda diyelim ki bir şey oldu. Bir hırsız girdi dükkana. Onu kovaladı, farkında değilsin. Ne yaptın? Yargıların hemen olayı şekillendirdi.
Abi en güzel yerinde bırakıyorlar biliyorsunuz filmleri. Böyle reklam arasına giderken böyle en can alıcı noktada bırakıyorlar. Ben de orada bir virgül koyayım.
Hay hay.
İnşallah aradan sonra devam edelim. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Ebedi Gençliğin İzinde programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Ebedi Gençliğin İzinde programı kısa bir aradan sonra kaldığı yerden devam ediyor. Ön yargıyı konuşuyoruz. Süleyman Ragıp Yazıcılar abinin hayatından çeşitli kesitlerle de beslediği sohbetimiz kaldığı yerden devam ediyor. Ben şuraya takıldım abi. Bizler ön yargıdan bahsediyoruz ama aslında hep hayatımızda bir yargıda bulunuyoruz. Yani buraya gelirken ben zihnimde Erkam Radyo örneği üzerinden gidecek olursak eğer bir yargı var ki o yargı çerçevesinde ben burada bulunuyorum. Buradaki insanlar da beni görüyorlar, bir yargı oluşturuyorlar ve o çerçevede bir aslında diyalog, bir sohbet zemini gelişiyor. Öyle değil mi?
Evet.
Şimdi burada bir ön yargı var, o zaman bir yargı var, bir de son yargı var. Bana kalırsa böyle bir şu an
güzel
bir sınıflandırma yaptım.
Doğru.
Yani orada zannediyorum ne o ön yargıyla kısıtlandırmamız gerekiyor. Yani onunla ketlememiz, engellememiz gerekiyor. Ne de son yargıyla da bitirmemiz gerekiyor. Bazen de öyle olur. Birinden bir muamele görürüz. Yargıyı veririz son kez. Artık zihnimizden de kalbimizden de düşer. Bu
çok
iki
güzel
uçtan da kaçınmak gerekiyor herhalde abi.
Çok güzel. Yani Furkan, aslında bayağı bir derinlik ve güzellik kattın. Evet, ön yargı hatalı. Son yargı da eğer nefsimize uyarsak yine eksik. Resulullah Efendimiz mesela sevgi konusu çok hassas. Diyor ki sevdiğiniz kişiyi bir pay bırakarak sevin. Hı. Olabilir ki bir hata olur, kusur olur. Sevmediğin insan haline gelir. O yüzden o paydan dolayı ilişki nefes alır. Nefret ettiğiniz, sevmediğiniz birisine de bir pay bırakın. Olabilir ki bir şey olur, bir durum zuhur eder. Sevdiğin, mutlu olduğun, güzel olduğun bir hale dönüşür o ilişki. Ve o paydan dolayı da o geçiş kolay olur. Şimdi burada da söylediklerim bana bunu ilham etti. Gerçekten de o pay bırakırsak herkesle aramızda, o bizi insan olduğumuzu unutturmaz ve esnek ilişkiler kurarsın. Hmm. Yani pay bırakacağız. Bugün diyelim ki mesela aşırı anlam yükleme ve aşırı yargılar ne yapıyor? Diyelim ki hükümet iyi bir işi var. Nefret ediyorsak, sevmiyorsak hiçbir şeyini görmüyoruz. Ve o yargıların arkasından, yani ağzıyla kuş tutsalar hiç beğenmiyoruz. Ya da tam tersi. Diyelim ki muhalif olduğunuz bir parti, sevmediğiniz bir parti çok kaliteli, güzel işler yapabiliyor. Ama sizin duygu, düşünce, fikir dünyanızda o idama mahkum edildiği için ne yapsa bundan sonra onu sevmem. Halbuki o müşterekleri arttırmak, daha böyle müşterek yargılarda buluşmak ve o insan olduğumuzu unutmamak. Yani siz diyelim ki Furkan Bey falan partilisiniz, ben falan partiliyim. Ama bizim sizinle aramızda insani müşterek var. Ben partilerin üzerinden yargılarımla gidersem, siz yarın zulüm görüyor olsanız, ben derim ki falan partili, bırakalım. Ama insanız, merhametliyiz, sevgi doluyuz. Yani o onun görüşüdür. Onu kenara koymasını bilebilmeliyiz, evet, yeri geldiği zaman. O son yargılar bizim için o kenara koymayı aslında engelliyor. Hı-hı. Yani diyoruz ki bu adam iflah olmaz. Bunlardan kesinlikle uzak dur. Bunlardan hiçbir hayır çıkmaz. Bu köküyle beraber kötüdür. Yedi ciddi kötüdür. Geriye doğru gitmene de gerek yok. İleriye doğru gitmene de gerek yok. Şu konudan bir hayır çıkmaz gibi çok fazla yargımız, çok fazla ön yargımız varsa doğrusu zeminlerde bulunamıyor. Hmm. Ve bunun gibi, yani diyelim ki Türkiye'nin gazeteleri, yani falan gazete ya bu çöp, filan gazete bu hiç okunmaz, filan gazete buna yani kapansa, yok edilse mutlu olurum. Tamam da böyle bir zeminde kimse kimseye hayat hakkı tanımaz. Yani o zaman konuşma zemini kalmaz ve içinden iyiyi de göremez. İnsan da böyle. Şimdi ben deniz konuşuyorum ama vücudumda midem var. Midemin içinde affedersiniz pislikler de var. Bana sadece midem ve midemin içindeki pisliklerden ibaret bakarsan benimle konuşamazsın. Benimle aynı masaya oturamazsın. Bakın benim kulaklarım da var. Benim burnum da var. Gözlerim de var. Ellerim de var. Ben bir bütün benim. Ben 3 gün, 5 gün, 10 gün eğer duş almazsan terlersin, kokarsın. Ya bu adam ne kadar pis. Bir bağlam içerisinde. Neden öyle oldu? Nasıl öyle oldu? Bakın yakın zamanda İdlib'deydim ben. Suriye'ye gittim. Hı hı. Su imkanı çok yok. Yani belki oradaki insanlar 5 günde bir, 10 günde bir banyo yapabiliyor yerine göre. Ve o bağlamda anlayışla karşılarsın. Ama sen eğer 2 günde bir, 3 günde bir temizliğini yapmazsan dersin ki bu keşke temizliğini yapsa. Bağlama göre değişti. Şimdi buradaki bağlamı oraya yansıtırsan hata edersin. Ya da ya şu insanlara bak. Biraz çalışsınlar, rahat etsinler. İyi de açık hava hapishanesi. 5 milyon insan İdlib'de. Türkiye'ye giremez, kapılar kapalı. Esed tarafına geçemez, ölüm var. 5 milyon insan Furkan, bizim anlayamayacağımız bir mantaliteyle hayata tutunuyor ve yaşamını devam ettiriyor. E şimdi ben onlarla ilgili ön yargım ne? Gelmesinler. Ne halleri varsa görsünler. Vatanlarını sattılar, şöyle oldular, böyle oldular. Ya insan bu. İnsan yetim, garip, fakir. Ya yere batsın bütün yargılar, yere batsın bütün felsefeler, teoriler, siyasi partilerin deklarasyonları benim umurumda değil. Ben insanım. Ben ona sevgi duyarım, merhamet duyarım. Kim olduğuna bakmam. Mazluma dinini, dilini sormam.
Aslında bu nokta çok önemli abi. Yani mesele onların Suriyeli olmaları falan değil. Ya da Müslüman olmaları da değil aslında. Bu Iraklı bir Hristiyan da olsa, yani İsrailli bir Yahudi de olsa eğer zulüm görüyorsa, ki geçmişimizde bu var.
Evet.
İkinci Dünya Savaşı'nda bizim memleketimiz birçok Yahudi'ye de ev sahipliği yapmış.
Evet.
Yani bu toprakların özünde mazluma sahip çıkmak vardır. Çok önemli bir hatırlatma oldu. Evet. Mazluma dini, dili, mezhebi, ırkı, rengi sorulmaz abi.
Ve işte ön yargı bizi mahvetti. Son yargımız ne diyelim şu an? Yani orada ölsünler. Ne halleri varsa görsünler. Umurumuzda değil. Niye bu yargıyı verdik? Biziz o. O benim yani. O benden hiçbir farkı yok. Beni seçtin mi? Ben beni yarattın mı? Ana babamı belirledin mi? Milletimi, devletimi seçtin mi? Doğuyoruz içine ya. 15-20 sene önce değildi oralar böyle. Bir evet. anda yıkıldı, harap oldu, mahvoldu. E şimdi bunun gibi bu büyük bir alana taşıdım önyargı meselesini, ama tekrar küçük alana alalım. Yani bakışı bozmamak, karşı tarafın kendi biricikliğine saygı duymak ve Allah'ın ondan ne muradı var? Allah'ın bir tecellisi, Allah'ın bir yaratığı. Min fahdü ruhi diyor Cenab-ı Hak. Ruhumdan üflediğim zaman herkese üfledi. Biz kültür olarak, İslam kültüründe Allah'a ve peygambere düşmanlık yapanlar haricinde herkese anlayış, sevgi, muhabbet ve hürmet besleriz Furkan. İlla Allah ve Resul düşman olursan sana dinimin izzeti gereği ve inancımın asaletinden artık prim vermem. Yani sen madem Allah'a ve peygambere düşmansın, ben de karşındayım. Çünkü biz bir ekibiz. Öyle düşünürüz. Yani burası artık senin savaş alanına giriyorsun ve benle savaşıyorsun. Ben de o zaman sana karşı öyle hümanist tavırlar, öyle aman sen düşmansın, ben de sana tabii ki ben de düşman olayım. Olmam. Düşmanlık yapıyorsan karşındayım. Allah'ımı severim, peygamberimi severim. Ama Allah'ıma inanmadın, peygamberime inanmadın, hiç sıkıntı yok. Labes, Arapça. Labes. Sıkıntı yok. İnsani anlamda anlaşırız, anlaşmalarımızı yaparız, dostluğumuzu kendi çerçevesinde kurarız, insani ilişkilerde nezaketi, saygıyı, hakkaniyeti, adaleti bırakmayız. Ama ön yargı zeminini çoğaltırsak, yani diyelim ki küçük başladı, yani diyelim ki ailede başladı, o büyüdü, büyüdü, büyüdü, barbara döneriz, zalimlere döneriz, korkunç insanlara döneriz. Ve cinsiyet ayrımcılığı deniyor şimdi.
Evet.
Bu da öyle yani. Kadınları küçümseyen, yok sayan, onlardan nefret eden hale gelebiliriz. Ya da kadınlar tam tersi bir propagandayla erkeklerden nefret eden, erkekleri ezmek isteyen, eşitlik maskesi altında erkeğin adeta bütün izzetini yok eden bir hale gelebilirler. Şimdi bakın, yani Türkiye'de bir uca gidiyoruz. Diyelim ki kadını yok sayan bir uç, bir uçta erkeği yok sayan bir
evet.
uç. Şimdi denge olmadı ki. Denge fıtrattadır. Denge anlayıştadır. Denge önyargıları bırakmaktadır. Yani sokakta, otobüste, metroda ya da bir toplantıda herkesi kendi halinde kabul etmek. Beyanını esas almak. Mesela ben öyle demek istemedim diyor. Hayır öyle dedin. Ya istemedim, ağzımla söylüyorum. Hayır öyle dedin. Niye niyet okuyorsun? Çünkü onunla ilgili bir önyargın var. Onu oradan çıkartmıyorsun. Ya da küçük meseleler, tartışmalar. Arka planda bakıyoruz. Aslında söyleyemediğimiz, kendimize dahi itiraf etmediğimiz çok şablonumuz var. Ve bizi şaşırttığı zaman hayat, o şaşkınlığı yaşamak istemiyoruz.
Bir anda hazır bir şekilde çıksın istiyoruz.
Evet, yani kodlayalım ve o işi silip atalım.
Hmm.
Yani mesela nedir o? Demek ki bölgeler, işte devletler, milletler, dinler bazında. Şunlar şöyle, bunlar böyle. Hayır değil. Bakın gençtim. 20 yaşlarında bir yarışma yapıldı. Yarışmanın birincisi oldum. Ödül olarak Umre'ye gidecektim. Ve ben tabii 20 yaşındayım. Esenler, Milli Gençlik Vakfı, İslami camialar. Tabii kendine göre böyle bir iç dinamizmimiz var. Yani aşk, şevk, dava aşkı. Umre'ye gideceğim ya ilk defa. Ben de gittim, bir beyaz gömlek alayım istiyorum. Bir mağazaya girdim Esenler'de. Yanıma gelen son derece yarı çıplak bir hanımefendi. Ben de şimdi umreye gideceğim. Ulvi duygular var. Onu görünce ne yaptım kendime göre? Hemen böyle niye namahreme bakmayayım? Gözlerimi diyelim ki kirletmeyeyim. Çünkü ben umreye gideceğim ve manevi bir aşkım var. O ise dünyayı sembolize ediyor ya da günahı sembolize ediyor. O dönemki aklım, ruhum, kalbim öyle düşünüyor. Onunla ilgili ön yargım o. Yanıma doğru yaklaştı. Buyurun beyefendi. Ben dedim sağ olun, ben bakarım. Hani ben de böyle havalı, burnum şöyle göklerde, niye? Ben Allah'a, peygambere gidiyorum ve umreye gidiyorum. Sen hani sen kim oluyorsun da bana beyefendi yardımcı olayım? Ben oralı olmadım. Dolaşıyorum. Tekrar geldi. Beyefendi buyurun yardımcı olayım. Yok dedim, ben bakıyorum. Çünkü içimden onun yardımını da istemiyorum. Ben ulvi bir iş yapıyorum. Orada sufli bir manzara var. Oo, nasıl bir adamım değil mi ben? Duygum bu tam. Fakat ilginçtir. O kızcağız bırakmadı peşimi. İlla geldi. Beyefendi dedi yani söyleyin, ben hemen yardımcı olurum. Ben de en sonunda hakikaten yani uzatıyorsun, biz söyle bakalım. Hem de böyle bir şey yaparsın. Hani kafandaki şeyi de bir bak bakayım, tasdik et, doğru mu değil mi, bir şey düşünüyorum ya. Ya dedim ki böyle biraz da böyle küçümser ederler. Ben beyaz gömlek bakıyorum. Beyaz gömlek gösterirseniz yeter. O tabii birkaç çeşit var dedi. Bakın şurada da var, burada da var. Tam olarak nasıl bir şey arıyorsunuz? Hadi dedim söyleyin. Doğrusu dedim ben umreye gideceğim. Orada böyle bol, rahat ama beyaz, böyle güneşi de yansıtsın, çok sıcak olmasın. Böyle bir gömlek bakıyorum deyince o kız Furkan bir anda şekil değiştirdi. Bir anda gerçekten mi? İnanamıyorum. Nasıl? Siz Peygamber Efendimiz'i mi göreceksiniz? Siz oralara mı gideceksiniz dedi. Ben döndüm tekrar. Yani zahiri başka, iç hali başka. Adeta böyle bir hürmetle, muhabbetle bir edaya büründü. Bir şekli değişti. Ve şöyle yaptı. Ne kadar şanslısınız. Yani gerçekten de benim en büyük hayallerimden biriydi. Size nasip olacak. Çok şanslısınız. Ben size çok hayran oldum şu an. Ya ne kadar güzel bir yolculuğunuz var falan derken ben bir utandım. Bir üzüldüm. Niye utandım? Ondaki peygamber aşkı o an benden daha baskın çıktı. Onun o hali, o vecdi gerçekten o gitse daha iyiydi. Çünkü ben bir kibirle, bir ben gidiyorum, ulviyim, maneviyim, işte biz gidiyoruz. Onlar dünya, işte dünya sufli ve ben ona karşı ön yargılarım var. Niye? Kıyafeti, tarzı, tavrı benimki o günkü dünyamda yani maneviyatla alakası yoktur. İslam'dan uzaktır, namazını kılmıyordur. Peygamber deyince oralı olmak istemeyebilir gibi zanlarım var, ön yargılarım var. Ama o hanımefendi orada adeta peygamberin huzurundaymışız gibi bir böyle hüzün, bir mutluluk, bir sevinç yaşadı ve keşke bana da nasip olsaydı duygusu içerisindeydi tavrıyla. Ve ben de dedim ki kendime, Süleyman, insanların dış görünüşlerine bakarak aldanma, insanların şekline, şemaline bakarak karar vermeye, herkesin Rabbi Allah, herkesin sahibi O. Kimini böyle imtihan eder, kimini öyle imtihan eder. Kim bilir, o belki ömrünün birkaç senesi arasında bambaşka bir hale bürünecek ve büyük bir Allah peygamber aşığı olacak. Bense o dönem manevi, ulvi koşturmalar içindeyim ama sonrasında belki savrulacağım, dağılacağım, günahlara merhaba diyeceğim. Ya ben zaten bir sürü hayır işinin içindeyim, artık bundan sonra biraz sağsam da olur diyeceğim. Ben kaybedeceğim, o kazanacak. Bunu bilmiyoruz. O yüzden çok güzel bir söz vardır. Yani sana kibir, ucup ve kendini beğenmişlik veren ibadettense, sana pişmanlık, hüzün, haşiyet ve Allah korkusu veren günah daha evladır. Daha iyidir derler. Yani günah işleyelim manasında değildir bu söz. Fakat
bu haddi bilme açısından.
Haddi bilme açısından. Evet. Yani biz maneviyiz. Erkam Radyo'da program yapıyoruz. Ebedi gençliğin izinde. İşte biz hep Allah, peygamber, maneviyat. Kusura bakmayın. Ayak kayar, şaşırırsın, Allah'ım, şımarırsın. Yoldan çıkarsın. diğer o küçük gördüğün, önyargılarınla bu işlere yakıştıramadığın insansa bir an böyle hürmet eder. Bir an Allah'ı çok sever. Bir an peygambere gönülden bir salavat getirir. Allah o şaire tazimden dolayı, yani Allah'ın o şairine, sembollerine tazimden dolayı onun kalbindeki o takva hissini belki mizanda çok onun bütün hayatını abat edecek şekilde ağır bastırabilir. Bunu biz bilmiyoruz. Burası meçhul. Bu yüzden de Furkan şöyle bitirmiş olayım. İnsanlara daha anlayışla yaklaşmak, herkesin halinden Allah'a bir yol uzanabileceğine imkan vermek, ihtimal vermek, haddimizi aşan tecessüs, ön yargı, zan, suizan, böyle kötü lakaplar, kötü etiketler, peşin hükümlerle insanları sınıflama, etiketlemelerden kurtulup, ya Rabbi ben kendimi bilirim, kendimi ıslah etmeye gayret ediyorum, kendi nefsimi de temize çıkarmıyorum, bana hayırlı bir ömür ver, İnsanlara da hayırlı, hakikatli, güzel yollar nasip eyle deyip yürümekte çok fayda var. Çünkü önyargılar hem iletişimi koparıyor, hem dünyayı cehenneme çeviriyor, hem de çoğu zaman bir pişmanlık, utanç olarak elimizde kalıyor.
Az önce yapmış olduğunuz duaya zannediyorum dinleyicilerimiz de amin diyorlardır. Ben de amin diyorum abi. Çok önemli. Aslında hayatın ölçüleri bunlar bir yönüyle bakıldığında. Şunu da anladım ben. Ön yargılardan kurtulmak için temelde tevazuya sahip olmak lazım. Bununla birlikte empati yapabilme becerisinin olması lazım. Yani kendi hislerimizi, karşımızdaki insanın hislerini şöyle aynı terazide, aynı ölçüde tartıp onları bir birleştirmek, onun hissiyle hislenmek lazım. Zannediyorum bu şekilde olduğunda ön yargılar azalacak. Daha doğrusu daha uygun bir mecraya doğru akmaya başlayacak. Öyle diye demek de belki daha doğru olabilir. Ve yaşanabilir bir dünyanın belki de kapıları bu şekilde adım adım açılacak. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Ebedi Gençliğin İzinde programının sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek sağlıcakla kalın, afiyetle kalın. Ramazanınız mübarek olsun.